İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı hocamız Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Biz sizinle bir program yaptık daha önce Kur'an'da Allah ve insan ilişkisi üzerine, ama burada çok enteresan bilgiler öğrendik sizden. İsra suresinden hareketle, hatta ben şöyle dediğimi hatırlıyorum, yani ben bunu hiç böyle düşünmemiştim, bir Allah insan ilişkisi çıkacağını buradan. Çünkü ilk ayette biz hep Miraç'a odaklanırız. Belki bugün biraz onunla ilgili de bize bilgiler vereceksiniz. İsra'nın ne olduğu, ne olmadığı, belki tartışmalarıyla ilgili bilgiler vereceksiniz. Ama orada konuştuğunuz şeyleri bir hatırlamak üzere Sübhan ve Abd kelimelerinin ayette geçtiğini ve buradan bir Allah insan ilişkisi içerisinde bir boyut oluştuğunu,
yani İsra boyutu.
İsra boyutu.
Bir onurlanma, yücelme.
Yücelme boyutu oluştuğunu. Çünkü tam olarak bir Allah tasavvuru, Sübhan olan Allah. Bir de Abd kelimesinin anlam zenginliği içerisinde olumlu olan tarafı. Yani iradesiyle Allah'a bağlanan kul
ama,
olarak.
Ama sınırlılığını
da
içinde,
bilen.
Evet, kendi içinde sınırlılığı da var olan ama erişmek istediği varlık çok daha kapsama anlamında çok daha büyük. Onu kapsaması, imkansızlığı kendi yapısı içine yerleştirilen bir varlık. Abd o anlamda verdik ama Abd'ın sonunda kullanılan zamiri Sübhanellezî esrâ bi abdihî diyerek o kul da olsa, sınırlı da olsa nihayetinde Allah'la irtibatlı olan, irtibatlı olmak isteyen, bu isteği karşılayacak donanımları da kendisine bir şekilde verilen demek.
O donanım meselesini tabii, işte biraz sanki tabii. Hocam, halbuki aynı surede devam eden ayetlerde böyle bir girdi var ama biz orayı konuşabileceğimizi düşünmüştük de süreyle sınırlı olduğumuz için konuşamamıştık. Belki oradan hareketle işte bu sınırlar çerçevesinde irtibatı kurma yolları veya modelleri veya Allah'ın bizi bu anlamda desteklemesi, kendisiyle nasıl bir iletişim içerisinde olabilirizin bir örneği 60. ayet İsra suresinde var. Bugün buradan başlayalım mı biraz hocam? Buyurun.
Ya çok gerçekten hem zor hem kolay bir konu, konuştuğumuz konu. İşin zor tarafı şu. Konuştuğumuz ayet, İsra suresi 1. ayet ve bu ayeti açıklayan bir başka ayet, İsra 60. ayet, Allah'la insan arasında özellikle o dönem için kullanırsak, o ayetin nüzul sebebi bağlamında Hazreti Peygamber'in Allah'la irtibatı ve ilişkisi bağlamında bir modelleme yapıyor. Bu modeli biz bütün insanların yaşamına da taşıyabiliriz. O da ayette rüya geçtiği için İsra 60'ta. Dolayısıyla yani sana gösterdiğimiz rüyayı biz insanlar için bir imtihan vesilesi yaptık diyor. Şimdi önemli olan burada bir nokta var. Biz rüya görürüz. Bazen İbn Sina kasıtlı rüyadan bahseder. Yani çözemediği bir meseleyi çözmek üzere rüyaya yattığını anlatır ve orada aradığı cevapları bulduğunu söyler İbn Sina. Bu rüyalar bizim görmek istediğimiz, niyetlendiğimiz rüyalar ya da hiç farkında değilizdir. Yatarız ve gece rüya görürüz. Bu bir tecrübe. Fakat 60. ayette söylenen Allah'ın gösterdiği rüya, bizim gördüğümüz rüyayla, bizim görmek istediğimiz rüyayla ayette anılan Allah'ın gösterdiği rüya kategorileri farklı. Şimdi burası çok önemli. Yani bir insan ben bir rüya gördüm işte şöyle buradan ne çıkar? Şimdi bu rüya hangi kategoride rüyadır? Bunu bilmiyoruz. Bu doğrusu bu sadece kişisel bir tecrübedir.
Hocam, buradan kişiler... Bu çok önemli. Bu kişisel tecrübe meselesini hep söyleyeceğiz program boyunca. Çünkü gerçekten şu anda söylediğinizde ben birden ikiye ayrıldım. Yani Hazreti Peygamber'in tecrübesi aslında peygamberlik tecrübesi.
Peygamberlik tecrübesi
ve bu kendisine... Burayı belirlemek lazım. Kendisine... Kişisel tecrübesi değil. Peygamberlikle ilgili değil, olan öyle. Bir tecrübe.
Kendisine gösterilen bir rüyadan rüya. Bahsediliyor.
Evet.
Ve o gösterilen rüya üstelik insanlara imtihan vesilesi yapılıyor. Bakın hiç kimsenin gördüğü rüya ile başkaları bağlı değildir. Bağlanmaz yani sizin gördüğünüz rüya ile benden bir ilgisi olmayabilir. Fakat peygamberle gösterilen rüya insanlara bir sınav, bir
çünkü
sınava
vesilesi
yapıyor.
Çünkü o peygamber ve bu vahyin bir parçası olarak düşündüğümüz bir şey.
Aynen öyle, vahyin bir parçası.
Ama şu ikinci söylediğiniz cümleyi tekrar etmek istiyorum. Hiç kimsenin gördüğü rüya da bir başkasını
bağlamaz diyelim.
Bağlamaz.
Dolayısıyla
bu çok
şöyle,
önemli
tabii
de
ki,
onun için hocam.
Aynen.
Bununla yaşıyoruz çünkü.
Bununla yaşıyoruz. Bakın peygambere gösterilen rüya ile kişinin gördüğü rüyayı, yani diyelim ki adı sanı bilinen ya da bilinmeyen birisi, ben rüyamda şöyle bir şey gördüm. Gördüm ki Hazreti Peygamber işte şöyle şöyle yapıyor. Bu senin
bana
rüyan.
Bana bunu söyledi.
Ya da
şunu
peygamber
yapmamızı
bana bunu
istedi vesaire dediğinde bu tamamen kişisel
bir tecrübe. Bu kişisel tecrübesidir ki adama ben yalan söylüyorsun demem. Ama bunun insanlarla
üzerindeki
bir alakası
etkisi
yok.
Üzerindeki etkisi ve bağlayıcılığı.
Yok. Hiçbir etkisi yok. Hiçbir bağlayıcılığı yok. İnsanlar bununla sorumlu değiller. Mesele bu. Yani bence buradan vermek istediğimiz mesaj gayet net anlaşılmıştır. Yani bazı insanların böyle rüyalar üzerinden kişiler üzerinde otorite kurmaya kalkmalarının dini bir temeli yok. Kur'ani bir temeli yok. Bir rüya ancak Allah tarafından gösterilirse anlamlıdır.
O da peygamberlere oldu ve bitti.
İsra suresi 60. ayeti bunu kendimize bir dayanak olarak aldık. Şimdi,
ama kişisel rüyalarımızın da kişisel tecrübe anlamında var, tabii ki bir değeri
var.
Olduğunu
bir
düşünebiliriz.
Ama bizle alakalı.
Biraz onu da konuşalım mı hocam? Dinleyicilerimiz merak etmişlerdir. Yani
şöyle
o kişisel
diyelim,
tecrübelerle
defa,
ilgili olarak.
Bir defa kişi, ya şöyle diyelim, İslam uleması çok garantici çalıştılar bu konuda. Ve bence doğru bir karar verdiler. Aynı kanaatteyim. Rüyalarla amel olunmaz.
Bu önemli. İlkesel
ilke
olarak
koyuyorlar.
Bunu yazalım.
Rüyalarla amel olunmaz. Burada yani siz gördüğünüz bir rüya gerek sebep ne olursa olsun. Yani bunu
İbn Sina'nın dediği gibi kasıtlı bir rüya
kasıtlı
dahi
bir rüya
olsa
olabilir. Yani şimdi bir konuda çünkü insan biliyoruz yattığı anda zihnini neyle yorduysa yani bir makale üzerinde çalışıyorsunuz ya da bir hastalık üzerinde çalışıyorsunuz. Beyniniz o ana kadar bütün fizyolojik süreçler diyelim sadece beyin değil bütün fizyolojik süreçler o meseleyle ilgili idi. Yattıktan sonra bütün süreçler kapanmıyor ki. Bütün süreçler kapanmıyor ki. Tam tersine süreçler boyut değiştiriyor. Şöyle diyelim. Beş duyumuz gözümüz açıkken görebiliyoruz. Ama gözümüz açıkken rüya göremiyoruz. Kulaklarımız duyarken rüya göremiyoruz. Yani o boyuta geçmek için, rüya görebilmek için beş duyumuzun kapanması ve başka bir fizyolojinin devreye girmesi gerekiyor.
O zaman şöyle anlayabilir miyiz acaba? Buna bir değer yükleyecek olursak. Nasıl ki hani hep diyoruz ya gözümüzle de ilgili sınırlılıklar var. Kulağımızla da ilgili sınırlılıklar var. Aynen o şekilde orada da bir bilgilenme veya bir hani kazanım süreci yaşıyor isek de bunun hep sınırlılıklarını düşünerek yani nihai olarak bir zaten öğrendik ki bu bir başkası için değil kendimiz için kendimiz belki buradan bir şey edineceğiz. Kendimize bir şey hissettirecek veya bir şey öğretecek. Bizi bağlayan bir şey başkalarını ilgilendirmiyor. İkincisi nihai olarak bunlarla amel etmek gibi zaten bir zorunluluğumuz yok. Ama yine de bunun da duyular gibi bir işlevi olduğunu da bileceğiz.
Bileceğiz bir değeri var. Salt değer diyerek hafife almak istemiyorum. Yani bir konu üzerinde ciddi ciddi çalıştığınızda saat 12'de masanın üzerinde bütün defter, kitap açık ve benim uykum geldi yattım. Ama bir meseleyle yoğunlaşmıştım. Fizyolojim orayla ilgiliydi. rüyada bununla ilgili bir şeyi görme imkan ve ihtimali çok yüksektir. Çok yüksek. Çünkü evet. Diyorum ki süreç, insanın içerisindeki o süreçler bir aşama kapandı. Yani beş duyumuz kapandığında insanda hala işleme, proses devam ediyor.
Devam ediyor. Tamam.
Süreç devam ediyor. Onun için İbn Sina rüya görmeye yatma, kasıtlı rüyadan bahsediyor. Belki istihare denilen mesele de
var, kültürümüz
istihare
böyle
dediğimiz
geçmiş,
bu, burada tabii, var. Tabii. Belki oradan oraya sıçramak da mümkün olacak. Ama bu diyorum ya, şimdi bunun tespiti mümkün değil. Gördüğünüz rüya fizyolojik olarak devam eden bir süreç midir? Yoksa sizin yıllar önce bilinç altına attığınız bir mesele o gece mi böyle birden depreşti rüyanıza geldi? Bilmiyoruz. Buna işte Freudian bir rüya yorumu yaparsanız
çeşitli
ayrı.
Rüya çalışmaları Jung'u, var hocam.
Jung'u dikkate alırsanız başka bir yer. Gestalt'ı alırsanız başka bir yere gidebilirsiniz. Her biri değerli çalışma bunların. Ama dediğim şey şu. Rüyanın bir nimet olduğunu, rüya görmek bir nimettir. Nübüvvetin 42'de bir cüzü falan denir biliyorsunuz. 40'da bir ya da 42'de bir tam net zihnimde değil. Ama Allah'la irtibatın bir yolu olarak bu görünüyor. Şimdi hiç kimse
bunun peygamberlerle olan kısmını anladık. Söyledi. Çünkü Allah onlara gösteriyor.
Buradan hareket ederek denir ki işte arkadan devam eden insanlara da rüya yoluyla bir şeyler verilebilir. Bunun imkansız olduğunu söylemiyorum ama bunun insanları bağlayan bir tarafının olmadığını söylüyorum. Çünkü rüyalar benim için değerli olabilir. Sizin için değerli olabilir. Nihayetinde onu gören benim. Kendi kişisel yaşamımda bunun yeri var. Ben çalıştığım bir makalenin ara başlığını rüyamda gördüm. Ara başlığını. Ama bunu anlatabiliyorum. Neden? Çünkü süreç devam ediyor diyorum. Bunu anlattım İbn Sina örneğindeki gibi. Ama rüyayla amel etmiyoruz. Burası bence önemli. Ve buradan başka bir yere geçeceğiz. Bunu geriye çevirelim. Meseleyi sadece rüya konusu olarak tüketmek istemiyorum.
Bu çok
istemiyorum.
Önemliydi hocam.
Bu bir
teşekkür
mesajdı.
Ederiz.
Bunu
evet.
Konuştuk. İsra suresinde Allah'ın kulla irtibatını sağlamanın bir yolu olarak, İsra'nın bir yolu olarak rüyayı seçmiş olması hem insanla ilgili hem de Allah'la ilgili nasıl bir düşünceye sahip olduğumuzu göstermesi açısından önemli. Yani İsra'da bir yücelme köken olarak, kelimenin kökeninde bir yücelme, bir onurlanma, insanın yaşamında yeni bir sayfa açma, peygamberin yaşamında peygamber olarak sayfa açan bir yaşamdır o, vahiy. Bizim yaşamımızda diyelim ki insanın Allah'la hiçbir irtibatı yoktu. Olmaz mı? Olur. Bu yaşıma kadar hiç düşünmedim, etmedim ama bir şey yaşadım der bir insan ve yeni bir sayfa açar. Böyle bir sayfa açan insanın nasıl bir hayatı artık yaşamaya başladığının ipuçlarını biz orada görüyoruz. Nedir orada? Bir, artık insan Allah'la irtibatlandığı için, Allah'la irtibatı olduğu için bundan sonra hem başka insanlar hem de kendisiyle ilgili algısında bir defa yeni bir sayfa açacağız. Bu şu demek, İsra insanın yücelmesi, onurlanmasıysa benim onurlanmam ve yücelmem aynı zamanda başkasının onurunu ve yüceliğini korumama bağlanmaktadır. Ben bunu çok önemserim. Bu çok önemli. Onun için şöyle diyoruz. Mesela insanın 5 temel hakkı koruma altındadır. Neden? Çünkü Allah'ın kuludur da ondan. Şimdi deseniz birisi ya şu
bu
çocuk.
Bu 5 hakkı bir
söyleyeceğim.
Sayalım mı hocam?
Geleceğim oraya.
Geleceksiniz peki.
Oraya geleceğim. Önce merak ettirelim. Altyapısını
tamam,
koyalım.
Tamam peki.
Ondan sonra gelelim. Şimdi deseler ki. Ya şu çocuk kimin? İşte bu Remzi Hoca'nın, Şabaner Hoca'nın. Ha yani bakın benle irtibatından dolayı o çocuğun ekstra bir şey yükleriz ona. Bakın sıradan bir çocuk değil diyor. Kimin çocuğu? Hocamızın çocuğu. Falan dersiniz bakın. İşte şu ev kimin? İşte şunun mesela Allah'ın evi. Beytullah diyor Allah. Niye Beytullah diyor? Allah'ın evi mi olur? Hayır, Beytullah dediği için onun ayrı bir fenomenolojisi var. Yani Allah bir şeyi, bir varlığı kendisine bağlıyorsa ona ekstra değer yüklüyor. Peki abdihi, Allah'ın kulu kimdir? Allah'ın yarattığı herkes Allah'ın kuludur. Doğru mu?
Evet,
doğru.
Doğru.
O zaman Allah'ın kulu, Şaban Ali Hoca'nın çocuğu, Remzi Hoca'nın çocuğu dediğinizde nasıl ekstra değer yüklüyorsanız Allah'ın kulu dediklerinizin şu beş temel hakkı korunmalıdır. Allah diyor ki benim kulumun dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun şu beş temel hakkı korunmalıdır.
O zaman ekstra diye bir şey kalmadı ki. Hepimiz eşitlendik.
Güzel. Çok güzel insan olma
ne
konusunda.
Ne oldu hiçbir şey anlamadım ben.
Allah'ın kulu olma konusunda, Allah'ın kulu olma konusunda, kul olma konusunda temel haklar kullukla ilgilidir, dinle ilgili değildir. Din sadece onu sağlar. Yani Allah der ki siz inanıyorsanız insanın beş temel hakkını koruma altına almalısınız.
Şimdi, yani inançla bağlantısı aslında belki bir ekstra geçireceğim burada ya. Yani, Allah size bir yardım olsun diye bunların konularını da söylüyor aslında. Ama yani, siz insan olarak zaten bununla donatılmış gelmiş bir varlıksınız. Yani insan şöyle, olmanın temel hakları.
İnsan bunu çok yani insan her insanı kendisi gibi görmesi gerektiği kararına varamayabilir.
Varamayabilir mi hocam?
Varamayabilir.
İşte din nasıl bir şey onu dediniz ya. Varamayabilir değil, din varamıyor. Din değil, temel haklarla ilgili bir şey tabii dediniz ki, onu anlamaya çalıştım.
Yani şimdi diyor ki mesela Tanrı kimin tanrısıdır? Yahudi tarihinde bir bakalım. Tanrı Yahudilerin tanrısıdır. Kabile
şimdi
tanrısı.
Şimdi oldu hocam. Şimdi oturdum zihnimde.
Yahudilerin
tamam.
Tanrısıdır. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki hayır Allah elhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbil alemlerin Rabbidir. Evet. Gulauzu bir Rabbin nas. İnsanların tamam. Rabbidir. Yani insanlar doğuştan fıtratları gereği Allah'ın bütün insanların Rabbi olduğunu bilirler. Hayır bilmiyorlar.
Bilmiyorlar.
Tarih bunu gösteriyor. Ama Allah diyor ki hepsi benim kulum. Önce dinden önce, tarih daha başlamadan önce, insanın üzerinden geçmeden önce hepsi benim kulum. Kul olunca, bakın dinden önce insan var. Sonra insan Müslüman
oluyor.
Hocam
çok ağır şeyler bunlar bize. Niye? Çünkü biz her şeyi dinle anlamaya çalıştığımız için
din bu
için
insan
biraz
hakkını
herhalde
hukukunu korumak için var. Hı-hı. Yani insan dini korumak için yok. Korumak için
İnsan dini korumak için yok.
Aa, var. İnsan dini korumak için yok.
Yok.
Din,
yok.
İnsanı korumak
ama
için
din
var.
İnsanı korumak için var.
Şöyle kabul edilir. Yani denir ki Henry Lefebvre gündelik yaşamda insan ilişkileri diye bir kitabı var. Orada anlatıyor. Diyor ki sınıflı toplumlarda parantez açıyor. Zaten sınıfsız toplum yoktur diyor. Sınıflı toplumlarda her yasa, her söz bir şeyi korumak için vardır. Her şey korumak için. Bunu ya ideolojiyle korursunuz ya da polisle, yargıyla korursunuz diyor. Ama korumak için. Şimdi soruyorum biz dinle irtibatımızda kim kimi koruyor? Bir koruma olması lazım diyor. Bir ayrım yaptık. Bak din var, insan var. Kim kimi koruyor? Din beni korumak için, hakkımı, hukukumu garantiye almak için. Bakın var. Çok açık olan bunu gösteriyor. Onun için dedik ki Allah'ın kulu diye Allah gösteriyor ki onun beş temel hakkı koruma altında olsun. Bu bilinsin. İslam uleması bu konuda hemfikir. Şu beş temel hak nedir onlar? Bir, insanın canı. Kim olursa olsun canı koruma altında. İki, insanın malı, mülkiyet hakkı. Mülk edinecek, edinebilir. Bunu engellemeyeceksiniz. Üç, insanın dini, din özgürlükleri. İnsanın ırzı, namusu ve insanın aklı, düşünce özgürlükleri. Şimdi şunlara bakar mısınız? Bunlar çok ileri demokrasilerde garanti altına alınmaya çalışılan unsurlar. Ama biz bunları kulluğun, insan olmanın getirdiği temel olarak görüyoruz ve bunlar hiçbir sistemin, hiçbir devletin birer bahşi, birer lütfu da değildir. Temel olarak yaratılıştan getiriliyor bunlar ve bunların korunması Allah'ın hakkının korunması olarak sayılıyor.
İnsan tabii ki sosyal, siyasal düzenini kurarken bunlara dayalı olarak kurmak zorunda diye anlıyorum ben. Yani din bu şekilde bir ilke eğer getiriyorsa insana, Allah'ın kulu olma konusunda siz eşitsiniz. O zaman bütün yaşam biçimlerinizi, hayatınızı, toplumsal düzeninizi, her şeyinizi buradan hareketle kuracaksınız. Bunu yaparken de dini korumak gibi bir derdiniz
yok,
olmasın yani. Hani
yok.
Birbirinizi öldürmeye falan kalkmayın. Sen daha dinlisin, ben daha dinsizim. Tam tersi olacaktı gerçi. Yani bu böyle bir derdimiz yok. Olmamalı ya da bu buradan hareket
yani
ettiğimiz zaman.
Yani hayat bize daha iyi insan olma imkanını veren bir süreç, daha dindar olma imkanı veren bir süreç değil. Din de bu daha iyi insan olmayı sağlayacak bir imkanlar manzumesi veriyor bize. Evet. Gerçekten bunu bu çok sloganik bir hamasi bir söylem olarak alınmasın. Kur'an-ı Kerim insan üzerine kurulu. Bütün sorular insanla ilgili. Bütün şüpheler insan zihninden kaynaklanıyor. Bütün ahiret düşüncesi insanın beklentisiyle ilgili. Yani Kur'an-ı Kerim insana yazılan, beklentilerine yazılan bir reçete. Ümitle, ümidini artıran bir reçete. Bir bakın gerçekten. Kur'an Allah kitabı, Allah'ı konu edinen bir kitap değil ki. Allah'tan bahsederken bile insanın bazı şüphelerini gidermeye dönük. Mesela Allah sizi görür dediğiniz zaman Allah... Aa, görücü bir varlıkmış, gören bir varlıktır demiyoruz ki. Demek ki ben her zaman gözetim altındayım. Sonucunu çıkarmam için söylüyor. Yok, o bir teoloji yapmıyor ki. O bir antropoloji yapıyor. İnsandan bahsediyor. Tabii bizden bahsederken kendi mutlak gücünü, kudretini, bilgisini, iradesini onu da bizim önümüze koyuyor ki nasıl bir varlıkla irtibat halindeyiz. O da bizi rahatlatır. O da bizim beklentilerimizi ayarlamamızı sağlar. O ayrı bir şey. Ama Kur'an-ı Kerim'in bütün ilkeleriyle, prensipleriyle insan yaşamını insan yaşamı olsun diye gerçek anlamda ona dönüşsün diye onun gayretinde olduğunu açın. Hangi ayeti açarsanız açın insanla ilgili olduğunu görürüz. Din deyince sanki bizden kopuk, tepeden yuvarlanmıyor.
Din deyince yani din.
Din
yani,
deyince ama ayrı bir öğreti insan değil, bizim var yaşamımıza mı, dokunan içinde? Bir şey yok. Evet. Bize dokunan
şimdi
bir şey.
Şimdi tabii yani biz hani radyodayız, işitsel alanda olduğumuz için bazı kayıplarımız var. Siz böyle anlatırken benim aklıma gelen şeyler bir şekle dökmek geliyor. Bir eğitimci olarak.
Eğitimci olarak.
Şimdi hocam bu yücelme, onurlandırma meselesinde siz konuşurken hemen ben oradan oklar çıkararak yazdım. Yani insan kendini ve kendiyle birlikte bütün diğer varlığı, sadece insanı değil, bütün varlığı onurlandırarak aslında Allah'ın istediği iradeyi gerçekleştiriyor. Yani Allah'ın muradını gerçekleştiriyor burada. O zaman buradan geriye gittiğimizde yani insanların birbirleriyle olan ilişkilerindeki esaslar, yani iyiyse iyi, kötüyse kötü, tamamen Allah'la olan ilişkilerine mi yansıyor? Yani orayı mı belirliyor, orayı mı tanımlıyor, orayı mı niteliyor? İnsanlarla nasılsanız Allah'la da öylesiniz sonucuna varabilir miyiz? Böyle oklar çıkıyor kafamdan yani benim şu anda. Olabilir yani, mi? Kur'an'ın genel mantığı içerisinde böyle bir şey belirleyebilir miyiz?
Kesinlikle mümkün. Şimdi bir tevhid biliyoruz. Tevhid, birlik ve bütünlük anlamında kullandığımız bir terim. Tevhid sadece Allah'ın birlenmesi anlamında değil, eşsizliği anlamında değil. O bir olanın, o eşsiz olanın yarattığı sistem içindeki birliği ve bütünlüğü de muhafaza etmeyi imler. Onu da bize emreder. Dolayısıyla Allah'la benim aramdaki ilişkinin düzgünlüğü, onun yani benim hem ondan beklentilerimin karşılanması, çünkü insanı travmaya sevk eden beklentilerimin karşılanmamasıdır. Beklentilerim var Allah'la olan irtibatımdan ve o beklentilerimin bir kısmı bugün karşılanıyor, bir kısmı karşılanmadığını düşündüğümde dahi karşılanacağını biliyorum. Çünkü inanıyorum ki Lokman suresinde oğluna Lokman'ın dediği gibi, yaptığınız bir iyilik denizin dibinde de, kayalı bir kayanın içinde de olsa bir gün karşınıza çıkar. Bakın bu inancı hiç unutmuyoruz. Dolayısıyla yapıp ettiğim her şey bir gün kayıt altında olduğu için karşıma çıkacaktır. Şimdi bu beklentilerimi anlık karşılıklarını alacağım beklentilere dönüştürmemi de engelliyor. Uzun erimli beklentilerim, ümidim var. Onun için Şilar Mahır'ın dediği gibi din ümittir. Allah'la irtibat olmak seni ümit varlığına dönüştürür ki bu muhteşem bir şeydir. Dolayısıyla bu ilişki içerisinde insanı insanla birlikte, bakın o tasavvufta söylerler ya, halk içinde hakla birlikte. Bu ben çok güzel bir ifade. Molla Sadra'da da var bu. Hakla hak, halkla hak, yine hakla halk. Hepsi yan yana. Niye? Bütün kavramlarımız, evet. Allah ve insan, iyi de bunlar arasında ilişkide önemli olan nedir? Ben buradan ne kazanıyorum? Kendisini insan olarak gören, dünyaya bir misyonla geldiğini kabul eden, hem yücelen hem de yücelterek var olan.
Yücelterek
var olmayı.
Ben bunu çok önemsedim de bugün hocam. Evet.
Ve var kılmayı ve var kalmayı. Var olmak, var kalmak ve var kılmak. Bu üç kelimeyi bir insan kendi yaşamına entegre ettiğinde ben size söyleyeyim. Allah'ın herhalde halife olarak yarattığı insan amacını gerçekleştirmeye en yakındır.
O zaman ben de buna amin diyeceğim hocam, evet. Programın sonunda. Çok teşekkür ediyoruz size. Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün idi. İyi günler sevgili dinleyiciler.
İlahi Nizam ve İnsan.